Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 7 Aralık 2020 Pazartesi. Bu hafta sizi çok bekletmeden Pazartesi günü karşınızdayım. Karşınızda olduğum konu da aslına bakarsanız hiç aklımda olmayan bir konu. Normalde ben bu hafta podcast önerilerimin ikinci bölümünü çekmeyi düşünüyordum. Aklımda o vardı. Ama çok kısa bir zaman önce çok yakınımda olan bir insanın narsist olduğunu öğrendim ve bu konuyu araştırmaya başladım. Araştırdıkça da hazır bilgilerim tazeyken bunu sizinle de paylaşmak istedim. Yakınımdaki birisinin nasıl narsist olduğunu öğrendim. Bu korona gibi gidip de test yapıp sonucunuzun pozitif çıkmasıyla öğrendiğiniz bir durum değil. Hasbelkader haftalar önce Beyhan Buda'nın bir tane programını dinliyordum. Narsist kişiliklerle yaşanan ilişkilerle ilgili. Ben açıkçası çevremdeki hiç kimseye uyarlamamıştım bunu ama bu hafta sonu yaşadığım birkaç tane olay böyle pat pat pat sanki böyle bir puzzle'ın parçalarını birleştirir gibi konuları öyle bir birbirine ekledi ki ardından kendimi narsizmi ya da narsisizmi araştırırken buldum. Öncelikle kelime olarak narsizm mi doğru, narsizizm mi doğru? Yani bu konuda hiçbir fikrim yok. Biraz kaynağını bulmaya çalıştım ama çoğu kişi de bu konuda şaibeli görüşlere sahip. Anladığım kadarıyla işin orijinali İngilizcesinde narsisizm olduğu için bunun birebir Türkçe çevirmesini bazısı bu şekilde yapmış. TDK galiba narsizmi kullanıyormuş. Ben iki kelimeyi de büyük ihtimalle bölüm boyunca kullanabilirim. Narsizm nedir? Ben açıkçası şu şekilde podcastleri sevmiyorum. Hani buradan bir yere açayım, ondan sonra pat pat pat okumaya başlayayım sizi. Beni o kadar sıkıyor, o kadar bayıyor ki o kadar şeyler. Ben kendi adıma kendi fikirlerimi anlatmaya çalışacağım. Ama narsizmi en güzel özetleyen şeyi gene Beyhan Budan videosunun yorumları arasında buldum. Kullanıcının ismini yazmayı unutmuşum. İsterseniz aratırsınız Google'dan büyük ihtimalle çıkar. Birebir bu kullanıcının yazdığı yorumu size okuyorum. Narsizmi bu kadar güzel anlatan başka bir yazı olamazdı herhalde. 3 yıl bu özellikte bir insana maruz kaldım. Her zaman kendisi haklıdır. Hiçbir zaman hatasını kabul etmez, özür dilemez, tartışırken seni dinlemez. Sırf cevap olsun diye cevap verir, alakalı alakasız ve hep sizi suçlarlar. Kendi hataları için bile. Çok geç olmadan kendinizi kurtarın. Benim artık tartışırken beynim uyuşuyor, gözüm kararıyordu. Kelimeleri dikkatli seçmekten, seçtiğim kelimeden konuyu başka yerlere çekmesin diye artık normal arkadaş ortamında bile kendimi ifade ederken zorlanıyorum. Şimdi kurtuldum, yavaş yavaş toparlıyorum. Aman dikkat arkadaşlar, kendi hatasını kabul edebilen, empati yapabilen, iletişime açık insanları hayatınıza alın. Böyle bir yorum yapmış arkadaş. Bu yorum yani o kadar güzel özetlemiş ki aslına bakarsanız narsistik tipleri. Ondan dolayı ben bununla açmayı uygun gördüm. Hani narsizm dediğimiz olay ne? Kendini beğenmiştir kısacası bizim Türkçe'de. Hani en kolay ifade edebildiğimiz. Hani buna özbencilik, özbenlilik vesaire gibi garip kelimeler türetmeye çalışmışlar. Hani her şeyde bir kelime üretmemizin anlamı yok. Yani alt tarafı kendini beğenmişlik. Bu kadar basit. Hani kendini beğenmişliğin ileri boyutları ya da hastalık derecesi diyebiliriz. Şimdi ben bu narsizm problemi yaşayan kişiyle tecrübe ettiğim sorunlarında gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyordum ve hala da yaşıyorum. Ama bunun bir narsizm problemi olduğunu öğrendikten sonra biraz olsun hafiflemeye başladı içimde. Çünkü daha önce onun bu bir tavır problemi olduğunu düşünürken ben bunun aslına bakarsanız bir rahatsızlık, bir hastalık olduğunu düşündüğünüzde verdiğiniz tepki de onu karşılama şeklinizde çok değişiyor. Ama şöyle söyleyeyim, hani enteresan gelebilir belki ama narsizm psikopatlıkla neredeyse eşdeğer ya da aynı paralelde yürüyen bir rahatsızlık. Hani bütün narsistler psikopattır gibi bir şey yok ama psikopatların birçoğu narsist olabiliyor ya da narsistik özellikler gösterebiliyor. Nasıl siz şimdi bir psikopata kalkıp da ya bu bir sağlık sorunuymuş, yazık ondan öldürmüş insanları deyip de empati ya da sempati duyamıyorsanız hani narsizme de açıkçası gereksiz bir sempati duyulması taraftarı değilim. Hatta şöyle söyleyeyim size, benim şu bugün yaptığım araştırmalar neticesinde hani Freud'dan başlayarak hemen hemen bu konuda kafa yormuş her insanın çözüm önerisi bir tane, bu tarz narsistik insanlardan uzak durun, kaçın diyorlar. Bunun tedavi edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorlar maalesef. Ondan dolayı benim de size tavsiyem, eğer etrafınızda böyle narsistik ya da narsisistik bir kişilik varsa ve bu insana mecbur değilseniz, o insanı hayatınızdan çıkarın, o insandan kaçın. Hayat saçma sapan şeylerle kafa yoracak ya da hayatı saçma sapan şeylerle zamanınızı öldürecek kadar uzun değil. Maalesef çok kısa bir ömürde yaşıyoruz. Hani bu ömrün 3 yılı, 5 yılı, 1 yılı, 10 yılı hepsi çok değerli. Yani kendiniz için değilse bu, başkası için de bunu anlamsızca harcamanın bir anlamı yok. Tabii herkes o kadar şanslı olmayabilir. Hayatınızdan çıkartmanız gereken insan dış kapının mandalıysa ne ala, yollarsınız gider. Ama bazı durumlar vardır. Bu narsistik insan sizin kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, babanız olabilir, çocuğunuz olabilir, eşiniz olabilir, kankanız olabilir. Size inanılmaz iyiliği dokunmuş bir arkadaşınız olabilir vesaire. Eğer hayatınızdan çıkaramayacağınız bir insansa da bununla mücadele etmek maalesef oldukça zor. Ben açıkçası narsistik kişiliklerle nasıl mücadele edilir bunu Google'da bulamadım. Yaptığım araştırmalarda. Dolayısıyla iş başa düştü. Hani büyük ihtimalle kendi yolumu kendim bulacakmışım gibi görünüyor. Şimdi narsizme baktığınızda nedir diye kendini beğenmişlik dedik. Nasıl bir şey bu kendini beğenmişlik? Öncelikle bir üstünlük duygusu var. Hani anlamsız bir biçimde hiçbir temeli olmadan kendisini diğer insanlardan üstün görme. İnanılmaz bir beğenilme gereksinim var. Güzelliğiyle, ne bileyim, gücüyle, başarısıyla, aklıyla, yeteneğiyle, yani devamlı bir takdir edilme isteği var bu insanlarda. Empatiden yoksunluk var. Çünkü buraya okuyorum, ondan dolayı biraz kelimeler garipleşebiliyor. Geçen bölümde de mesela söylemiştim. Okuyarak bir şey anlatmayı sevmiyorum. Ondan dolayı çok böyle detaylı notlar da almıyorum. Ama bu konuda böyle hatırlayamayacağım ya da es geçebileceğim, atlayabileceğim şeyler olabilir diye ufak notlar aldım. Onları okuyup araya kendi notlarımı da paylaşmak istiyorum. Ondan dolayı beni mazur görün. Ne demiştik? Empatiden yoksunluk var. Başkalarının da duyguları olabileceğini, onların da üzülebileceğini anlamıyor bu narsistik insanlar. Zor durumdaki insanlara karşı bir acıma duygusu duymuyorlar. Başka insanların başarılarına, gördükleri ilgiyi ve sahip oldukları şeyleri kıskanıyorlar. Aşk ilişkilerinde sevgiyi bir nesne gibi görüp karşılık vermeyi düşünmüyorlar. Onu kendi narsistik inançlarını pekiştirecek bir araç olarak kullanıyorlar demiş. Bu doktor kimdi? İsmini yazmamışım. Kusura bakmayın. Eğer dinliyorsanız burada bir ufak plagiarizm yapmış olabilirim. Şimdi bu narsistik insanlarda her şeyin kendi hakkını olduğunu düşünme durumu var. Hani beğenilmek zorundaymış gibi, takdir edilmek zorundaymış gibi. Ya da hani herhangi bir durum var, orada sallıyorum 5 kişiden sadece bir kişi içeriye girebilecek. O kişi o olmalıymış, o kayrılmalıymış gibi. Diğer hiçbir insanın hakkı yokmuş, sadece onun hakkıymış gibi. Hani bu her şeyden dolayı olabilir. Benim gördüğüm kadarıyla genelde mesela çok yakışıklı ya da çok güzel insanlar ya da çok zeki ya da çok yetenekli. Hani bir konuda diğer insanlardan bariz bir üstünlüğü olan insanlar çocukluklarından itibaren, eğer bu varsa, devamlı bu yönde ittirildikleri için ya da devamlı bu yönde takdir edildikleri için kendileri hayat boyunca bir diğer insanlardan üstün görüyorlar. Benim anladığım şey bu. Biraz önce mesela söylemiştim ya, empatiden yoksunluk diye. Empatiden yoksunluk da bundan dolayı. Hani her ne kadar temelsiz bir biçimde kendileri her şeyi hak ettiğini düşünüyorlarsa da, kötü bir şey mesela karşı taraf yaşıyorsa, o da temelsiz bir biçimde onun da onu hak ettiğini düşünüyor. Hani ne kadar kendisi iyi bir şeyi saçma sapan hak etmediği halde hak etmediğini zannediyorsa, yanındaki adamın da kötü bir şeyi hak etmediği halde o da onu hak ettiğini zannediyor. Hani bunu bizim anlamamız çok zor. Bu çok farklı bir psikolojik bozukluk bence. Çünkü mesela ben bunu kendi adıma anlamlandıramıyorum. Hani ben işte bu benim hakkım, hani bu böyle olması lazım, hani bunu düşünerek yapılabilen bir şey değil, bu içten gelen bir şey herhalde, içgüdüsel olarak. Hani kendi açısından nasıl sen bunu hak olarak görüyorsan da karşı tarafında o kadar kötü olduğunu düşünüyor. Yani çok enteresan bir durum. Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlamama konusunda isteksizdirler demiş. Evet, aynen bunu ben de görüyorum had safhada. Hani önemli olan sadece kendi duyguları, bir şeyi, kendi istekleri, kendi nasıl istiyorsa öyle yapılması. Hani başkasının bir ihtiyacı, yorumu vesaire hiçbir önemi yok. Hani her şey onların istediği gibi olmak zorunda. Eleştiriye tahammül yoktur. İnsanların kendi hakkındaki düşüncelerine çok önem verir. Eğer insanlar onların istedikleri biçimde davranmazsa, hele onu eleştirir, küçümser ya da hakaret ederse büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Beklentileri çok fazla olduğundan kolayca narsistik yaralar alabilir ve depresyon geliştirirler. Eleştiriye öfke ile de tepki gösterebilir demiş. Bu da inanılmaz doğru bir yorum. Şöyle ki, narsistik insanlarla tartışamıyorsunuz. Çünkü tartışmaları tamamıyla mantığın dışında. Hani dedim ya, bunu bizim anlamamız çok zor diye. Hani siz bir şekilde ulaşmaya çalışıyorsunuz, sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz bu insanlara. Olmuyor. Yani o insan sadece bir şeye takılmış durumda. Yani o anda sadece kendisini kabul ettirmek ya da ne bileyim sadece o tartışmadan üstün kalabilmek. Benim çok sevdiğim bir laf vardır. Hani benimle savaşma, kazanırsan kaybedersin diye. Ben hakikaten inanılmaz beğenirim. Çok mantıklı bir şeydir. Hani her savaş kazanılmaz ya da her savaşın kazanılmasına gerek yok. Hani şöyle düşünün, çok sevdiğiniz bir insanla kavga ediyorsunuz. Hani o insanı ezdiniz, üzdünüz. Ne kazandınız? Hiçbir şey. Ama narsistik insanlarda bu olay yok. Onlar kazanmaya takılmış durumdalar. Karşı tarafın üzülebileceğini düşünmüyorlar bile. Onlar sadece orada. Eleştiriye tahammülleri kesinlikle yok. Her türlü eleştiri onlar için bir kavga sebebi. Üste kalmak için, üste çıkmak için her şeyi yapabilirler. Ve bu inanılmaz derecede sizi de, etrafınızı da rahatsız eder, hırpalar. Beklentilerini gerçek hayatta bulamazlarsa fantezide gerçekleştirir demişler. Evet, ben de onu şu şekilde yorumluyorum. Mış gibi yapma huyu çok yüksek bu tarz narsistik insanlarda. Hani her şeyde çok yüksek beklentileri var ve herkese çok yüksek beklentide bir hayat sunmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Bu teknik olarak mümkün olan bir şey değil. Her şeyin en iyisi olamazsınız. Ne bileyim, en güzel kadın, en yakışıklı erkek, en başarılı iş adamı, en akıllı öğrenci, işte en naif evlat. Yani bunu çeşitlendirebiliriz böyle bin bir şekilde. Bu narsistik insanlara baktığınızda mesela, özellikle bu Instagram'la vesaire, bu had safhada tetiklenmiş durumda bence. Bakıyorsunuz mesela Instagram hesaplarına insanların, hakikaten dört dörtlük öğrenci, dört dörtlük evlat, dört dörtlük çalışan, dört dörtlük sevgili, dört dörtlük eş. Her şeyin dört dörtlük ama görüntüde. Sadece kadrajda. Ondan dolayı ben de şunu diyorum. Narsistik insanlarda sadece o kadraja girecek kadar bir görüntü verme çabası oluyor. Ne yapıyor mesela? Sallıyorum. Çok başarılı mı olması lazım? Yani yalandan bir tane diploma almak bile onun işini çözebiliyor. Ya da ne bileyim, çok lüks bir hayatta yaşadığını mı göstermek istiyor insanlara? Aslında yaşamıyor. Yani sallıyorum, çok ünlü bir markanın imitasyonunu Instagram'ında paylaşarak insanlara sanki o çok lüks markalara çok yüksek paralar veriyormuş gibi bir intiba yaratabiliyorlar. Hani bunu daha da derinleştirebiliriz. Devamlı etraflarını manipüle ediyorlar. Manipülasyonla kastettiğim bu. Hani biraz önce anlattığım da bir manipülasyon. Mesela öyle bir maddi durumunuz yokken kendinizi o kadar büyük bir maddi durumda göstermek gibi. Ya da birebir ilişkilerde mesela her şeyin sizin ya hatanız olması ya da sizin yanlışınız olması gibi. Vaktinin önemli bölümünü hayal kurarak geçirebilir demişler. Buna da katılıyorum. Hani öyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar ki zaten normal dünyada olmadıkları için hani vakitlerin çoğu hayal dünyasında geçiyor. Bunlara benim eklediğim bir şey var. Sorumluluk duygusu yok. İşleri tamamlamaz. Sadece mış gibi yapacak seviyeye getirir, bırakır diye ben buraya not almışım. Evet, ben bunun açıkçası arkasındayım. Biraz önce anlattığım gibi sadece o çerçeveye sunabileceği bir fotoğraf oluşturup geri kalanı bırakıyor. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. nasıl hani bazı video görüntüleri vardır Zoom toplantılarında vesaire, adamın üstünde gömlek kravat vardır, altında sadece boxer, ayağında da pofidik tek, şey terlikler vardır. Nedir orada ama sadece o videonun kadrajına düzgün takım elbise giymiş bir insan gösterebilmek. Ama o insan aslında altında boxer'ı, ayağında pofidik tek şey terliği olan, evinde rahat eden, hani o anda öyle giyinmemiş olan bir insan. Yani gerçeğin dışı, gerçek o karede görünen şey değil. Maalesef bu insanlar da hayatlarını bu şekilde geçiriyorlar. Hatta bu şekilde bence bütün hayatlarını harcıyorlar. Şimdi ben bu kadar kötü şeylerden bahsettim ve diyorsunuz büyük ihtimalle madem bu kadar kötü huyu var bu insanların, bu insanlar nasıl bizim hayatımıza giriyor ya da nasıl biz bu insanları hayatımızda tutuyoruz? Şöyle bir olay var. İlişkilerin ilk başlarında çok büyüleyici bu insanlar. Hani sizi kendi eksenine almak için yapamayacakları şey yok. Bir de bu dışarıdan gelmek zorunda da değil. Bu zaten sizin hayatınıza doğmuş da olabilir ya da siz onların hayatına doğmuş da olabilirsiniz. Bu sadece dışarıdan bir insan olmak durumunda değil. Bu sizin anneniz de olabilir, babanız da olabilir, kardeşiniz de olabilir, komşunuz olabilir, dayınız olabilir, aile dostunuz olabilir. Hayatınızdan hiçbir şekilde çıkaramayacak bir insan olma ihtimali her zaman var. Ama dışarıdan geliyorsa da şöyle bir şey var. Bu insanlar o beğenilme duygusunu istiyorlar. Bu bir bağımlılık gibi. Nasıl? Hani bir alkolik alkol bulmak zorunda işte. Sallıyorum bir sigara tiryakisi sigara bulmak zorunda. Hani sigara tiryakili belki biraz daha düşük ama mesela bir uyuşturucu bağımlısı uyuşturucu için yapamayacağı yok. Bunlarda da hakikaten öyle. O ilgiyi, o beğenilmeyi, o takdiri alabilmek için, hani daha doğrusu sizi ilk başta kendi eksenlerine alabilmek için yapamayacakları şey olmuyor. Ondan dolayı bu tarz insanlarla tanıştığınızda ilk etapta sizi çok büyülüyorlar. Mesela bu bir karşı cinsi, yani bununla bir aşk ilişkisine başlamışsınız. Hani size kendinizi öyle bir aşık hissettiriyor ki bildiğiniz havalardasınız, bulutların üzerinde uçuyorsunuz. Hani bu çok yapay bir şey ama bunu anlamıyorsunuz. Hani kim anlar ki zaten? Düşünsenize, gençsiniz. Karşınızda dediğim gibi bu tarz insanlar genelde yani bir vasıfları çoğu insandan üstün olan insanlar, hani mesela bayansa çok güzel, erkekse çok başarılı ya da çok yakışıklı ya da bayansa da çok başarılı, çok yetenekli vesaire. Bir taraftan çok üstün olan insanlar olduğu için yani bu insanların zaten sizi cezbetme ihtimali çok yüksek. Zaten cezbetme ihtimali olan bir insan bir de kalkıp da sizin aşkınızı, gururunuzu okşamaya başladığında, sizi el üstünde tutmaya başladığında siz hakikaten bulutların üzerinde muhteşem bir ilişki yaşamaya başlıyorsunuz. Beyhan Budak'ın videolarında söylediği bir tane cümle çok hoşuma gitti. Onu da burada araya sıkıştırmak istiyorum. Bizim yaşamamız için böyle aşırı sevgiye de ihtiyacımız yok dedi bir yerde. Hakikaten öyle. Şu an düşünüp bakıyorum da hep sevgi aradık biz hayatımız boyunca. Ama aslında bizim yaşamamız için bu kadar aşırı sevgiye de ihtiyacımız yok. Hani bizi tatmin edeni bulmamız bizim için yeterli. Ama böyle inanılmaz insanüstü bir sevgiyle yoğrulunca hani siz o eksene zaten giriyorsunuz. Bir de bunun dışında hani bu insanlar dediğim gibi o iyiyi alabilmek için yapamayacakları şey yok. Hani normalde mesela nedir? Bir kadını bir erkeği cezbetme şekli mi? Hani makyaj yapmak diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Daha iyi, daha güzel görünmek için. Hani o kadının sallıyorum kendi yüzünde hani öyle kırmızı bir yanak yok ya da gözlerinin üzeri mavi değil. Hani böyle bir biyolojide bir insan bugüne kadar bildiğim kadarıyla olmamış. Hani gözlerinin üzeri mavi olan mor aranlar hariç. İşte ya da şeye göre, modaya göre de bu değişebiliyor. İşte 80'lerde sallıyorum yeşil farlar modayken işte kadının suratı yeşil olabiliyorken bugün mavi olabiliyor. Yani sırf sizin hoşunuza gidecek şekilde etrafa, duruma, modaya, yıla, zamana göre değişen bir şekil alabiliyor değil mi kadının yüzü? Narsistik insanlarda bu huyda da aynı şekilde. Normal bir insan mesela yüzüne makyaj yapar, giyimine, işte konuşmasına vesaire özen gösterir. Hani huyları da iyi huylar edinmeye çalışır. Ama karşı tarafa kendini beğendirmek adına olmadığı bir insan şekline giren insanlarda psikolojik bir problem vardır. Ve narsistler de maalesef bunu da yapıyorlar. Karşı tarafa kendini kabul ettirebilmek için hiç öyle bir insan olmasa da huylarını bile değiştiriyorlar. Huylarına da makyaj yapıyorlar. Ondan sonra siz zaten o büyüye kapılınca maalesef insanoğlunun şöyle bir durumu var. İnsanoğlu zevki sürdürmeye meyilli. Hani ondan dolayı artık bir yerden sonra yanlışlarını görse de ya da etraftan bak bu kadın seni çok değiştirdi ya da bu erkek seni çok değiştirdi vesaire gibi uyarılar alsa da hani hazzını devam ettirme şekilde bir şekilde kendisini teselli etmeye çalışıyor. İşte yok dışarıdan bizi kıskanıyorlar. Ya tamam böyle ama düzelir. Ya da bunun böyle olmasına ben müsaade ediyorum. Ben istediğimde tekrar kontrolü ele alabilirim vesaire gibi. Kendini kandırıyor ama maalesef dediğim gibi sadece kendini kandırıyor. Bu narsistik insanlar tabii size fiziksel olarak bir zarar vermez. Ondan dolayı genelde bu insanların verdiği zararı anlamak bayağı bir zaman alabiliyor. Ki o kadar zaman geçtikten sonra insan yıllarını vermiş oluyor, büyük emek harcamış oluyor. Ya da karşı taraftan çok büyük iyilikler de görmüş olabiliyor sonuçta. Ona minnet duyabiliyor. Hani bir şekilde durumu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Ama size fiziksel zarar vermese de bu narsistik insanlar sizin duygularınızla bir oyuncak gibi oynuyorlar. Hani şöyle söyleyeyim. Bir insan hayatınıza girdiğinde kendinizi değerlendirin. Daha doğrusu hayatınıza girdikten belli bir süre sonra. Eğer bu insan sizin hayatınıza girmeden önce siz daha kendisine güvenen, daha mutlu, daha huzurlu bir insansanız büyük ihtimalle bu insanın narsistik tacizine maruz kalıyorsunuz. Çünkü bir kere narsistik bir insanla beraber yaşadığınızda bu insan her şeyde sizi suçlu buluyor. Her şeyde, yaptığınız her şeyde. Ve bu bir yerden sonra artık sizi öyle bir işliyor ki artık siz her şeyde kendinizi suçlu bulmaya başlıyorsunuz. Yaptığınız her şeyde kendinizi suçlu hissetmeye başlıyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şeyde emin olamamaya başlıyorsunuz vesaire. Hani bu zaten sizin bir kere bir özgüveninizi yıkan bir durum. Onun dışında karşıdaki insanla tartışamıyorsunuz. Yani ne söylerseniz siz, bunu size yansıtıyor. Narsistik insanlarda benim gördüğüm ayrı bir durum. Hani mesela zarar veren. Sallıyorum. Diyorsunuz ki siz ona, yani sen bana artık gerekli ilgiyi göstermiyorsun. Hayır, sen bana artık gerekli ilgiyi göstermiyorsun diyor. Sizin ilgi görememek gibi bir probleminiz varken bir anda siz onun ilgi görememesini tartışmaya başlıyorsunuz. Ya da sen artık beni sevmiyorsun galiba çünkü bana saygı göstermiyorsun diyorsunuz. Tak karşı taraf diyor ki sen beni sevmiyorsun herhalde ki ondan dolayı bana böyle bir suçlamada bulunuyorsun. Yo ben seviyorum falan filan derken sizin neydi probleminiz? Karşı tarafın sizi sevmediği ya da size saygı göstermediği için artık sevmediğini düşünmeye başlamanızdı. Ama siz artık bunu tartışmıyorsunuz. Siz artık kendinize onu sevdiğinizi ikna ettirmeye çalışıyorsunuz. Hani bunun gibi binlerce örnek var. Ondan dolayı bir kere narsistik insanla hiçbir şekilde tartışamıyorsunuz. Narsistik insanlar hiçbir şekilde müteşekkir de olmuyorlar. Hani siz onun için her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok zor durumlara, çok zor şartlara elinizin altını sokuyorsunuz. Ona hiçbir şekilde bir şeyi hissettirmiyorsunuz. Ama herhangi bir konu geldiğinde sen ne yaptın ki? Size ilk söylenen şey bu oluyor. Ama buna mütakip, mütakip yanlış kelime. Neyse kelimenin doğrusunu hatırlayamadım şimdi. Bunun karşılığında mesela karşı tarafın bu narsist insanın hiçbir değeri olmayan yaptığı ufacık bir hareket bile çok büyük bir olaymış gibi karşılanmalı ve siz onun için ona bundan dolayı çok büyük minnet duymalısınız. Hani sizden bunu bekler. Gerçekliğin çok dışında bir tartışma şekli vardır bu tarz insanların. Ondan dolayı sizi kitlerler, cevap bile veremezsiniz. Aynı düz dünyacılar gibi. Hani şöyle düşünün. Şimdi çok saçma geliyor değil mi? Dünya yuvarlak mı düz mü tartışması. Ama şimdi düz dünyacı bir insanla tartışmaya başladığınızda siz buna eğer hazırlıklı değilseniz ve karşınızdaki insan da sizin baz aldığınız bilimsel verileri baz almıyorsa, bambaşka şeyler sunuyorsa size, sizi çat diye kitler orada. Mesela sallıyorum, siz dediniz ya olur mu dünya yuvarlaktır bak böyle böyle böyle böyle. Diyelim ki size şöyle bir cevap verdi. Nasıl ya, bilmiyor musun sen geçen ay Polonyalı iki tane çiftin Antarktika'ya gidip de buzulların orada dünyayı dolaşmak için giderken çat diye düştüklerini, gazetelere bile haber oldu. Nasıl yani falan olursunuz. Hani böyle bir şey yoktur. Gerçekli değildir. Gerçekliğin dışındadır. Hani siz buna alışık olmadığınız bir ortamda tartıştığınız için kitlenir kalırsınız. Hani nasıl olamaz ki öyle bir şey falan. Hele ki karşınızdaki insan çok kendinden emin ise ne demek olamaz canım, olur. Daha sen bilmiyorsun, bu senin cahilliğin vesaire. Bir şekilde pısarsınız, geriye çekilmek zorunda kalırsınız. Maalesef narsist insanlarla olan ilişkide de buna benzer tartışmalar yaşarsınız devamlı. Sallıyorum, devamlı her gün hepinizin bir görevi vardır. Mesela Bu narsistik insan her gün çöpü çıkartmakla görevlidir. İşte sallıyorum, siz yemek yapmakla görevlisinizdir ev içerisinde. Hani o çöpü çıkartmadığı için ortaya bir tartışma çıkar. Ve bir anda size sanki şöyle der, niye ben çöpü çıkarıyorum ki devamlı? Hani niye sen çıkartmıyorsun? Niye bu benim görevim? E bir kere de sen çıkartsan ne olur? Hani o güne kadar her gün olan şey bu değilmiş. Kural, yani kural derken şöyle alışılmış olan durum bu değilmiş. Ve hiçbir zaman size gelip de ben artık çöpü çıkartmak istemiyorum. Hani bundan sonra biraz da sen çıkartır mısın dememiş olmasına rağmen, o günde kendisinden beklenen görevi yapmamış olmasına rağmen, hani neden sen bunu benden bekliyorsun ki gibi bir tartışmayla sizin karşınıza gelebilir. Ve kilitlenir kalırsınız. Evet tamam, hani bunu ben de arada çıkarabilirim ama bugüne kadar senin böyle bir talebin olmadı ki vesaire diyemezsiniz, o anda gelmez bile aklınıza. Çünkü oturmuş bazı şeyler vardır. Yani ben her gün nasıl yemek yapıyorsam, biz hiç konuşmamış olmamıza rağmen, sen de her gün çöpü çıkarıyordun. Hani bugün ne oldu da sen böyle bir şey yaptın, ben anlayamadım. Bunu tartışamazsınız maalesef bu tarz insanlarla. Ve de tartışmaları kazanmak için yapamayacakları şey yoktur. Hani bu tartışmayı alırlar, bambaşka bir yere götürürler. Bu ilk konuşmaya başlarken bu yorumcunun söylediğinde bir yorum okumuştum ya size. Orada arada geçen bir şey vardı. Tekrar okuyorum hatta. Kelimeleri dikkatli seçmekten, seçtiğim kelimeden konuyu başka yerlere çekmesin diye artık normal o arkadaş ortamında bile kendimi ifade ederken zorlanıyordum. Hakikaten de böyle. Hani bu insanlarla tartışmaya başladığınızda artık yani konuda siz istediğiniz kadar haklı olun, istediğiniz kadar elinizde argüman olsun, hiçbiri umurunda değil, dinlemez bile. Alır konuyu uzatır, şişirir, çok daha kötü yerlere getirir. Ondan sonra artık sinirlenirsiniz, karşınızdaki mantıksızlıktan bağırmaya başlarsınız, hop bulur orada hedefini. Sizin bağırmanıza bütün odağını yaslar. Bütün tartışma artık sizin bağıran, konuşamayan, medeni bir insan olmadığınız üzerinedir. Ya da sallıyorum hani o gün çöpü çıkartmadığı için mesela siz çok büyük ceza yediniz belediyeden. Sallıyorum ki 100 dolar ceza yediniz. Hani şu an afaki konuşuyorum, yok böyle bir şey de. Hani 100 dolar siz bundan dolayı ceza yediniz. Onun sorumluluğunu hayatta üstüne almaz. Hani sen çıkartsaydın o zaman, madem öyleydi vesaire falan filan gibi. Ondan sonra tartışırsınız. Bütün gece tartışırsınız. Olay sizin sesinize, ses tonunuza gelir. İşte niye arada siz yapmıyorsunuz? İşte onu çok yalnız bırakıyorsunuz da gelir. O olur, bu olur. Zamanları da birbirine karıştırır. Mesela bir saat sonra tamam hadi ben çıkartmamış olabilirim diyelim ki gördün sen çıkart o zaman der. Ve tartışma devam eder. Ertesi güne şey yapar, yansır. Çünkü hani birebir %100 haklı olduğunuz bir şey, gerizekalı değilseniz de eğer haksız değilken de haksızlığı kabul etmezsiniz. Yani siz de kendinizi savunuyorsunuz. Ertesi güne de yansır çünkü karşı tarafta hiçbir şekilde geri adım atmayan bir insandır. Ertesi gün der, ben dün söylemiştim sana, hadi ben yanlış yaptım demiştim. Ona rağmen sen tartışmaya devam ettirdin. Senin tek amacın tartışmak, sen sadece tartışan bir insansın. Hani o tartışmadan galip gelmek için ya da o tartışmada sizi ezmek için yapmayacağı ya da kullanmayacağı yol, yordam yok maalesef. Her konuda baskın çıkmak bunlardan bir tanesidir. Yani çok basit bir olayda bile hani olayı gererek, artık olay o kadar basittir ki siz şey dersiniz ya tamam bu gene geliyor. Hani bunun içinde tartışmayalım, tamam her neyse susayım ben. Ondan sonra çirkefleşmeye kadar gider olay. Hani sizin ne bileyim kötü anlarınızı kullanma, kötü geçmişinizi kullanma. Hani ona verdiğiniz bir sırrı kullanmaya kadar gider. Hadi karşınızdaki narsistik insanları bu kadar anlattığım şeyden sonra tahminimce anlayabilirsiniz. Hani eğer böyle bir insan varsa da etrafınızda kesinlikle ve kesinlikle eğer hayatınızdan çıkaramayacak birisi değilse hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Maalesef hemen hemen hiç kimseye göre narsizmin bir şekilde dönüşü yok. Bu insanları tedavi etmenin vesaire bir yolu yok. Olsa bile hani o kadar zamanınız yok. Ondan dolayı hiç gerek yok. Bir konuyu da ben şöyle fark ettim bunları araştırırken. Ben de aslına bakarsanız geçmişte biraz narsist bir insanmışım. Biraz narsistik karakter benim üzerimde de varmış herhalde bu. Karşılaştığım narsistik durumun bana sunduğu en büyük avantaj bu olsa gerek. Hani o kadar, çünkü narsist bir insanla yaşadıktan sonra kim kime baskın gelirse artık, ya da belki o aslında çok tartışılabilir bir durum. Birkaç kişi de sormuş zaten, iki narsist insan beraber olsa nasıl olur vesaire diye. Hani şu söylenebilir belki orada. Hani bazı konularda bir narsist diğerine baskın çıkarken bazı konularda bir narsist diğerine baskın çıkar. İşte Yi-Yang gibi şey de yapılabilir. Birbirine uyumlu bir çift olarak da yaşayabilirler. Bilemiyorum. Ama benim buradan gördüğüm şu var. Narsistik insanla beraber yaşarken devamlı kendinizi hatalı ve suçlu bulduğunuz için devamlı kendinizi sorgulama ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben de zaten bu narsistik kişiliği teşhisi biraz böyle koydum. Hani o dedim ya, Beyhan Budağ'ın bir tane podcast'ini dinledikten sonra ben hiç kimseye uyarlamamıştım bunu. Ama ve lakin hani bu yaşadığım tartışmalardan sonra dediğim gibi kendime dönüyorum, kendimi yorumluyorum, kendime işte pay çıkartıyorum, düzeltmeye çalışıyorum. Hop bakıyoruz gene aynı yerdeyiz. Hop bakıyoruz aynı yerdeyiz. Bir oldu, iki oldu, üç oldu, beş oldu. En sonunda dedim ki ya tamam, bu benim kendimi değiştirmemle olacak olan bir şey değil. Çünkü problem bu değil. Karşı taraf hiçbir şekilde değişmiyor. Hani ondan dolayı artık ben de çaba sarf etmeyi bıraktım. Ve sonunda dediğim gibi 3-5 tane taş üst üste oturunca aslına bakarsan karşındaki insanın narsistik olduğunu ve bundan dolayı hiçbir şekilde geri adım atmadığını, hiçbir şekilde eleştiriye açık olmadığını, hiçbir şekilde aslında beni dinlemediğini, devamlı üzerimde bir hegemonya kurma telaşı içerisinde olduğunu anladım. Böyle bakınca biraz daha bakış açım yumuşadı. Ha, bu sırada da işte devamlı kendimle tartıştığımda, öz eleştiri yaptığımda, kendimi sorguladığımda yavaş yavaş kendimde birçok şeyi düzelttim ben. Hani bu aslına bakarsanız benim çok işime yaradı. Ben gerçekten geçmişte bayağı narsist bir insanmışım. Ama kendimi sorguluyor insanlara empati yapma yeteneği kazanaraktan ben bunun birçoğunu atlatmışım gibi görüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bu konuyu daha derinlemesine konuşacağımı tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi hani ben bu konuyla mücadele etmek üzerine herhangi bir yazı bulamadım. Eğer varsa sizin fikirleriniz ya da bana önerebileceğiniz kaynaklar, çok memnun olurum. Bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz podcast platformunun info bölümünde benim mail adresim vesaire her şey var. Yani bunları da bana ulaştırırsanız memnun olurum. Yani bu süreci ben bir şekilde kendi kendime çözmeye çalışacağım. Bir şeyler buldukça ya da kafamda konuşacak kadar bir şeyler doldukça da bunları sizinle paylaşırım. Benden bugünlük bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Selamlar.